Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından hepinize sağlıklı, enerjisi yüksek, mutlu, güzel insanlarla dolu muhteşem bir gün diliyoruz. Radyo Doktoru'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yapımda Didem Öztaşbaşı ve her perşembe olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyoları'nda sizlere sağlıklı ve güzel bir yaşam için çok farklı konularda yine geniş bir yelpazede hayatı paylaşacağız, hayatı anlatacağız, beraber güzel sohbetler edeceğiz. Uzman konuklarımız olacak her zaman olduğu gibi yine hayatımıza dokunacaklar ama bugünkü konuğumuz gerçekten dokunarak bu işi yapan birisi. Bir fizyoterapist konuğumuz var. Bünyamin Haksever canlı yayın konuğumuz olacak. Birazdan kendisinden güzel bilgiler alacağız. Kendisinde güzel sohbetler yapacağız. Ve elbette her zaman olduğu gibi radyodan hayatınızdaki değişiklikleri nasıl yapabiliriz ya da bazı şeyleri nasıl değiştirebiliriz onları konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Zaman kaybetmeden süremizin yettiği kadar hemen sohbet etmeye başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bünyamin Haksever herhalde son dönemin en parlak, bu konuda en uzman ve en iyi olarak gösterilen, yıldız olarak gösterilen fizyoterapistlerinden birisi.
Çok teşekkür ederim.
O yüzden engin bilgilerinden faydalanmak istiyoruz kendisiyle. Tabii haliyle bir fizyoterapistle ne konuşabiliriz? İlla ki vücut kas iskelet sisteminin sağlığını konuşabiliriz ki büyük problemlerimizden birisi aslında. Bu benim boynumda bir ağrı var, sırtım ağrıyor. Ya bu belim benim perişan etti beni, nasıl bir ağrı? Ya niye benim dizlerimde bir ağrı var? Hiç bitmeyen şikayetler. Acaba bunlar gerçekten bir problem mi yoksa bizim kendi kendimize yarattığımız problemler mi? Ya da yanlışlıkla ona sebep olduğumuz davranışlardan kaynaklı problemler mi? Onları konuşalım istiyoruz. O zaman hemen soralım. Acaba kas ve iskelet sağlığımızı etkileyen faktörler neler? Başlıca.
Şimdi aslında söylediğiniz gibi bu problemlerin gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri hayatta teknolojinin gelişmesiyle beraber ve bilgisayarların hayatımızın içine birebir entegre olmasıyla beraber fiziksel aktivitelerden uzak durarak bilgisayar başında uzun süre çalışmalar veya oturur şekilde uzun süreler vakit geçirme veya araba sürme gibi aktivitelerden dolayı daha inaktif bir hayat sürmeye başlıyoruz. Ve bu durumdan dolayı otomatikmen kaslarımızın kanlanması, hareket etmesi de azaldığı için bunlar yanlış pozisyonlarda eklemlerin durmasına sebep oluyor. Ve bunlar da ağrı uyaranı olarak dışarıya cevap veriyor.
O zaman doktorumuza soralım mı bununla ilgili? Bu durumlarda ağrı kesici almak, kas gevşetici almak mıdır çözüm? Yoksa bununla ilgili fiziksel aktivite midir?
Aslında biz büro çalışanlarına mutlaka egzersiz öneriyoruz. Yani hem çalışma saatlerinde, hani o aktif olarak çalıştığımız saatler var ya, mesai saatlerinde, onda bile diyoruz ki örneğin bir evrak koyacaksınız dosya dolabına, lütfen siz gidin kendiniz koyun diyoruz. Telefonu açacaksınız, oturduğunuz yerden uzanmayın, kalkın masanın etrafında işte iki adım atın, telefonu kendiniz açın diyoruz. Yani hareket bir edin, şekilde hareket edin ve hani bizlerin önerdiği şey, hocam ne diyecek onu da danışalım. En iyi hareket bir sonraki hareket diyoruz. Yani hiçbir zaman ideal pozisyonda dursak bile, bir pozisyonda ideal pozisyonda dursanız bile bir takım eklemlere ve kaslara yük bindiği için bir sonraki hareket en iyisidir deyip mutlaka hareket edelim diyoruz.
İşin özü hareket, öyle midir?
Katılır mısınız hocam?
Hocam çok güzel bir cümleydi, hakikaten bunu ben de kullanmak isterim. Şöyle bir durum var, bununla ilgili Amerika'da çok ciddi kamu spotları yapılmakta, televizyonlarda gösterilmekte. Bunları eğlenceli şekilde göstererek aracınızı bulduğunuz yerden biraz uzakta park edip İş yerinize kadar veya evinize kadar biraz yürüme mesafesi kendinize tanıyın şeklinde veya iş yerinize, ofise gittiğiniz zaman asansörü kullanmak yerine merdivenleri kullanarak yukarı çıkın şeklinde bunları eğlenceli şekilde göstererek ciddi şekilde halkı da buna teşvik etmeye çalışmaktalar. Burada çok önemli bir noktayı atlamayalım. Ağrı kesici veya ağrı durumunda ne yapmak gerekiyor? Aslında ağrı kötü bir şey değildir. Vücudun bize verdiği bir cevaptır, sinyaldir. Artık ben bu problemi kaldıramıyorum demektir. Veya bak buramda bir şey var, buraya bir müdahale gerekiyor demektir. Çünkü vücut yapılan çalışmalara göre %30 problem çıkarana kadar dışarıya semptom vermez. Dışarıya uyarıyı çıkarmaz, kan tahlilinde çıkmaz. Yani aslında problem eğer kan tahlilinde dışarı çıkmaya başlamışsa bu vücudumuzdaki problemlerin %30'un üzerine çıktığını göstermektedir. O nedenle mutlaka buraya bu sürece gelmeden önce gerekli minik müdahaleler, spor, bununla ilgili doğru beslenmeler bunların oluşma riskini de ciddi şekilde azaltmaktadır. O nedenle ağrı kesici kullanmak yerine acaba bu ağrının altındaki sebep nedir diye bir doktora başvurmak çok daha doğru ve akılcı bir yöntemdir.
Beslenme dediniz de benim bildiğim ya da bununla ilgili en çok duyduğum sağlıklı beslenmenin bununla ilgili çok büyük bir güç olduğu. Yani iskelet kesinlikle ve kas sistemi için eğer gerçekten iyi protein almıyorsak, bununla ilgili iyi beslenmiyorsak, yanlış mıyım doktor?
Doğru, kesinlikle. Bir de üstelik yaşlanma diyoruz. Hani kemik erimeleri de gelecek. Hem spor hem beslenme, ikisi bir arada.
Onu da soralım hazır yakalamışken. İşte osteoporozdur, kemik erimesidir ya da bununla ilgili problemlerle ilgili neler yapmak gerekir onu da sorarız. Ama önce beslenme.
Beslenme.
Yani protein ağırlıklı mı beslenmek lazım?
Aslında kişiye özel. Yani hani hiçbir zaman hiçbir bilgiyi biz deriz ki hani tıpta hastalık yoktur, hasta vardır.
Hani kişiye özel değişkenlik gösterir.
Evet, genellemek çok istemeyiz. Tabii Akdeniz tipi beslenmeyi bütün uzmanlar her zaman önerirler. Yani hani yeterince sebze, meyve desteği, beyaz etimizi alalım gibi. Özellikle de yaş ilerleyip 40'ları 45'leri geçiyorsa o zaman kan yağlarımıza bir baktırıyoruz zaten. Onlarda yükselmeler varsa tabii ki dengeli beslenmek. Aslında hiçbir zaman benim kendi önerim hiçbir şeye kesinlikle yasak demiyorum. Hani insanın doğasına aykırıdır zaten. Ömür boyu şunu yemeyeceksin dediğinizde hastanın onu yapmasını beklemek de çok yanlıştır diye düşünüyorum. Belli şey vardır. Hani iyice hep dozunda yapalım. Ne yapıyorsak dozunda yapalım. Ve kararında tutalım diyoruz. Tabii ki üç öğün sakatat da önermeyiz tabii evet. ki yani.
Soframızda her renk olsun.
Mutlaka.
Önemli olan o. Peki yaş ilerledikçe ne yapacağız?
Şimdi yaş ilerledikçe dediğiniz gibi kemiksel gelişimlerde sıkıntılar olabiliyor veya kıkırdak veya su miktarında azalma oluyor vücutta.
Özellikle bir bebek eklemlerde en çok problem yaşanıyor.
Bir bebek doğduğu zaman vücudundaki su oranı yaklaşık %90 civarındadır. Yani vücudunda oluştuğu her şey %90 miktarında su içermektedir. Yaşlanmayla beraber yaklaşık 40'lı yaşlarda bu miktar %80-85'lere düşmekte ve 60 yaş üstünde de bu oran 70 miktarına düşmektedir. İşte bu dokuların içindeki su muhtevasının azalması o dokuların esnekliğini azaltmakta ve daha kırılgan hale getirmekte ve bu nedenle de dokulardaki yaralanma oranları artmaktadır. Aslında bu nedenle buradaki en temel noktalardan biri su tüketimidir. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Onun dışında kaslara veya kemiklere aralıklı baskı uygulamak şu anda literatürün kabul ettiği uygulamadır. Aralıklı baskıdan kastım yürümüş. Yani bir yere evet uzun süreli bir basınç uygulamamak gerekiyor. Sürekli aralıklı bir topun üzerinde oturup sekme tarzında bir hareket bile o dokular, omurgalar üzerinde bir kompresyon etkisi, yaylanma etkisi yarattığı için kan dolaşımını ve sıvı aktarımını arttırmaktadır.
Bu pilates toplarındaki zıplamanın...
Evet, çok basit bir hareket ve önerdiğimiz de bir harekettir. Pilates topun üzerine oturup dengeli ve düşmeyerek, güvenini alarak hafif zıplama hareketleri günde 2 dakikalık, 3 dakikalık 3 set halinde yapmak bile omurganın osteoporoz riskini azaltmaktadır.
Yazalım bunu. Evet, hemen tiyolar de, alalım böyle. Tiyolar yakalıyorum.
Ufak ufak. Biz de yürüyüş öneririz. O da doğru bir şey galiba değil mi? Hani özellikle kemik erimesinden korunmak için klinikte sıkça yürüyüş öneririz.
Hocam yürüyüşte şöyle bir ayrıntı var. Yürüdüğünüz zemin çok önemli. Kullandığınız ayakkabı çok çok önemli. Yani bu iki ekipmanı doğru şekilde sağlamadığımız zaman maalesef ki uzun süreli yürüyüşlerde problem yaratabilir.
Doğrusu veya nedir?
Bel probleminde örneğin faset eklem dediğimiz veya sakroiliyak eklem dediğimiz problemler olduğu zaman kişi yürüdükçe uzun mesafelerde ağrılarını arttırabilir. O nedenle yürüyüş biraz daha aslında hani benim biraz daha omurga üzerine son dönemde uzmanlaştığım için dikkatimi çekti. Aslında iki ucu keskin bıçaktır yürüyüş. Eğer uzun süreli sert bir ayakkabıyla ve beton üzerinde yürüyorsanız ve belinizde problem varsa bu o problemi arttırabiliyor. Ve ben açıkçası yasaklıyorum da bir süre yürümesini, uzun süreli yürüyüşünü.
Peki spor yaralanmamız yok. Hiçbir kronik hastalığımız yok. Bir de bütçemiz de olmayabilir. Yani her zaman spor salonuna gidemeyebiliriz. Hatta onu da soracağım ben. Spor salonunda yürüyüş bantlarında koşular vesaire eklem yaralanmalarına sebep olabilir mi? Acaba nelere dikkat etmeliyiz diye. Çünkü ben klinikte de çok görüyorum. İşte salona gitmiş bir şekilde bel ağrısıyla gelen ya da diz ağrısıyla gelen yok. Farklı eklemleri, kasları, onların kemiklere yapıştığı yerlerdeki yaralanmalarla gelen spor yaralanmalarını da çok görüyoruz. Hangi yaş grubunda hangi sporu öneririz aslında?
Sağ olsunlar, spor salonu zedeler çok fazla. Onun dışında bir de dışarıdaki şu belediyelerin yaptırdığı cihaz aletler. Olarak aletler çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Çünkü onlarla da ciddi şekilde zedelenmeler ve yaralanmalar oluyor. Çünkü onlar genelde serbest bir mekanizmayla çalışıyorlar. Hani amcalarımız, teyzelerimiz iyi niyetle gidip orada spor yapmaya çalışırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü onlar serbest bir mekanizma olduğu için ani hareketler veya ileri seviye hareketler ciddi yaralanmalara da sebep olabilmektedir. Ondan çok fazla kliniğimizde de bunlarla karşılaşıyoruz. Özellikle dikkat etmek gerekiyor. Şu önemli bir ayrıntıydı, onu söylemek istiyorum müsaadenizle. Koşu bandında yürüyüş veya koşu yapma. Açıkça söylemek gerekirse her ne kadar teknolojileri gelişmiş olsalar bile bir normal yürüyüşün yerini tutmuyorlar. Yani şu ana kadar herhalde istisnasız her hastamda öyle söyledim. Koşu bandında yürüyeceğinize çıkın dışarıda, güzel bir tabanı yumuşak bir ayakkabıyla yürüyüş yapmanız çok daha sağlıklı ve faydalı olacaktır size diye de öneride bulunuyorum elimden geldikçe.
Aslında tabii elektromanyetik radyasyondan da kaçmaya çalışıyoruz da hani teknoloji
içine giriyoruz tekrar.
Evet, gidip salon aynen dediğimiz yerde bir şekilde bunlarla iç içeyiz. Böyle doğa yürüyüşleri tabii bizi eğimi çok olmasın, doğayla iç içe olsun.
Zorlamasın. Zorlamasın. Ben hiç hareket etmeyeyim ama spor yapayım, kalori yakayım.
Çok o kadar da değil ama hani.
Kolum oynamasın, bacağım açılmasın ama ben eriyeyim diye.
Bir şekilde. Evet. Hani yüzme için ne düşünürsünüz hocam?
Ya verilebilecek en sağlıklı spor önerilerinden biri yüzmektir aslında. Tabii hijyen kuralları da burada işin içine giriyor. Hava şartları işin içine giriyor. Ama özellikle omurga problemlerinde, bütün omurga problemlerinde olmamak kaydıyla verilebilecek en sağlıklı egzersiz yüzmektir. Çünkü yer çekimini ortadan kaldırıp vücudu da yere paralel hale getirdiğiniz için otomatikman omurganın üstündeki baskı da azalmış oluyor ve bir diğer güzel bir yanı bütün kasları eşit dengeli şekilde kullanmanıza sebep oluyor ve fayda sağlıyor. Bu nedenle de en çok önerdiğimiz egzersizlerden biri yüzme sporudur.
Süper. Peki biz hani spor aslında ben bazen hastalarım geliyor ve diyorum ki spor yapacaksınız haftada işte 3 gün 4 gün kolesterolünüz yüksek diye. İşte başka diyor yani aslında diyorum en zor şeyi söyledim. Bir hastaya spor ve diyet öneriyorsanız hayat değişikliği demektir ve en zor şeydir aslında.
Başka?
Başka.
Başka. Demek ki yani o kolay yaparız diye yani, düşünüyor büyük ihtimalle ama
bu çocukluktan aslında hani bir spor bir alışkanlık
kültür,
değil mi? Bir kültür.
Kesinlikle.
Bunu nasıl oturtturalım? Çocuklara ne önerir? Edelim.
Yaş aralığıyla ilgili olarak hangi yaşta hangi spor aslında daha sağlıklı ya da sağlıksız? Mesela şu yaş aralığında şunu yapmasınlar diyeceğimiz bir spor var mıdır?
Bu sporsal aktiviteler özellikle aslında son yani gördüğümüz deneyimlerimize göre de son 10 yılda daha fazla Türkiye içinde yaygın hale gelmeye başladı. Spor salonları da aynı şekilde daha yaygın hale gelmeye başladı. Ama bu durum artık biraz daha ailelerin de çocuklarını daha fazla yönlendirmelerine sebep oluyor sporlara. Ama bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aşırı derecede çocuklara yüklenmek geleceklerini de etkileyecek ciddi kalıcı problemlere sebep olabiliyor.
Önemli.
Normalde 10 yıl öncesine kadar yapılan çalışmalarda skolyoz denen bir omurga eriliği hastalığı problemi var. Ciddi bir problemdir. Genelde ya kalıtımsal doğuştan oluşabiliyor. Yani doğumdan itibaren olabiliyor veya sonradan yanlış hareketlerle oluşabiliyor. Bu son 10 yılda özellikle sonradan oluşan skolyoz yani omurga eğriliği, kamburluk dediğimiz problemler çok daha fazla oluşmaya başladı. Bunun sebeplerinden biri de çocuklarımızı vücudun tek tarafını kullanan sporlara çok fazla yönlendirmekten dolayı. Yani yeterince kas esnekliğini sağlamadan, yeterince kas dengesini ve dinamiğini sağlamadan ergenlikten önce özellikle çocukları bu tarz vücudun tek tarafını kullanan sporlara yönlendirmek bazen sıkıntılar oluşturabiliyor. Örneğin tenis, kort tenisi gibi müdahaleler veya hani savaş sanatlarına da yönlendirebilenler oluyor. Bu tür sporlar yeterince erken yaşta ve germe antrenmanlarıyla beraber verilmediği zaman ciddi problemlere sebep olabiliyorlar. Yani skolyoza sebep olabiliyor.
Çocuğu direkt tekvandoya göndermek bununla ilgili problem.
Kesinlikle.
Öncesinde bir çalışma yapmadan direkt tenise göndermek yine problem.
Aynen öyle. Bunlar çok önemli. Veya çocuğun hani aslında bilinçli ailelerin yaptığı bir yöntem de var. Mesela daha öncesinden bir spor hocasına veya fizyoterapiste veya bir doktora yönlendirerek çocuğumuz hangi spora daha uygun, hangi sporlara daha yatkın diye bilgi de alınabiliyor ve bunlar çocuğun gelişimiyle ilgili daha doğru yönlendirmeler de yapmış oluyorlar aynı
doğru
şekilde.
Doğru aslında, yani kişiye özel olması gerekiyor. Evet, hepleri de ince uzun parmaklı olduğunda sen piyano mu çalıyorsun deriz, evet. Ya da sen niye piyano çalmıyorsun, keman çalmıyorsun deriz ya. Aynı sistem bunda da geçerli. Demek ki fiziksel değerlendirme yapıldıktan sonra sana uygun olan sporun belirlenmesi daha sağlıklı.
Ya da hocam şey de olabilir, yani bu değerlendirmelerin şöyle bir güzel yanı var. Veya spor uygun değildir. Yani kişinin vücudunda, omurgasında bazı eğrilikler vardır veya bacak boyu ile ilgili sıkıntısı vardır. Bu kişilere de ona göre spor, daha doğrusu ileri seviye spor yerine daha yüzme tarzı veya jimnastik tarzı, germe üzerine olan antrenmanlara da yönlendirilebilir.
Çok önemli.
Peki bunlar. Bu danışmanlık hizmetini nerelerden alabiliriz?
Yani bu tür danışmanlık hizmetlerini özel klinikler verebiliyor. Bununla ilgili fizyoterapistler genelde yardımcı oluyorlar. Hani doktorlar da bu konuyla ilgili belki spor hekimleri belki. Aynen öyle, bu konuyla ilgili bir yardımda bulunabiliyorlar. Bu şekilde bir yardım almak iyi oluyor.
Hastaneye gitsek başvursak yardımcı olur mu acaba? Ya da fizik tedaviye mi gidelim bölüm olarak?
Ortopediye mi gidelim? Neye gidelim?
Yani ben hekim olduğum halde hani spor hekimliği varsa orayı tercih ederim. Ama spor hekimliğinin yoksa olduğu yer büyük şehirlerde bulunur spor hekimliği klinik olarak. Küçük şehirde yaşıyorsak.
Aslında birçok yerde evet fizyoterapistler bulunuyor. Özellikle spor alanında çalışmış kişiler bu alanda tabii ki daha deneyimli oluyorlar. Ve evet. Hangi durumlarda nelere sebep olabileceğini daha iyi anlayabiliyorlar. Bu konuda bize de kliniğimize de çok fazla sayıda hasta geliyor. Ve bu konuda bu tür deneyimler elde edebiliyoruz. Bununla ilgili özellikle dediğim gibi spor hekimleri, spor fizyoterapistleri daha bir etkindir.
Bir sorumuz var. Almanya'dan bir dinleyicimiz soru soruyor. Diyor ki benim günlük hareketlerim sırasında eklemlerimden zaman zaman ses geliyor. Özellikle bileklerimden ve kalçamdan. Acaba nedir bunun sebebi ya da neden olabilir diye soruyor. Bunun ya da bir sağlık problemi olup olmadığını soruyor.
Yaş var mı? Yaş da çok önemli tabii, onu belirtmemiş.
Ortalama söyleyebiliriz en azından.
Ben yaşla beraber bazı deformasyonlar oluyor yani eklemlerde. Onlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Bir ona bakmak lazım, yani onu konuşmak lazım. Bir de hareketsizsek eğer, yani günlük hayatımız çok hareketsiz geçiyorsa, o zaman da hiçbir rahatsızlık, hiçbir sıkıntı olmasa da bazen o takılma hissi gibi ufak şeyler hissedebiliyoruz.
Peki,
ama buradan
parmaklarımızı kütletiyoruz ya, hani sürekli ses çıkarıyoruz.
Elbette doğru değil. Yani,
sağlıklı
değil
mı değil
hocam?
Mi? Hep derler ki onunla ilgili birçok araştırmalar da yapıldı, yazıldı, çizildi de o yüzden sordum. Aslında işte eklemdeki sıvı kaybına sebep olmuyor. Aslında böyle bir şey yok. Sadece oradaki bir hava boşluğunun yer değiştirmesi vesaireden dolayı. O yüzden zararlı değil de denildi.
Şimdi sevgili Özgür, gerekli midir yani? Ne kadar yani gereklidir? Niye
bence
böyle
de
bir
değil.
Şeyi yapalım?
Bence de yani hani fizyoterapistinize soralım mesela. O ne düşünüyor bununla ilgili? Bu patlatma, ya, kütletme nedir?
Bunlar biraz daha aslında stres atma yöntemi olduğu için kişide bazen refleksif hale dönüşüyor veya bunu yaptığı zaman psikolojik olarak kendini daha rahatlamış hissediyor. Doğrudur, eklemler arasında bulunan hava kabarcıkların patlamasından dolayı çıkan bir sestir. Ama sonuçta birbirine milimetrik derecede yakın olan iki eklemi birbirine en yakın seviyede sürtmüş de olabilirsiniz. Şiddetli şekilde yapıldığı zaman.
Risk var.
O nedenle böyle bir şeyi bir defa, iki defa yapmanın belki zararı olmayabilir ama bunu bir gün içinde 20 defa, 30 alışkanlık defa yapan bir kişide kireçlenme riski daha fazla olabiliyor. Burada küçük bir ayrıntı söylemek istiyorum. Kireçlenme kelimesini halk arasında aslında biz yanlış biliyoruz. Yani kireçlenme dediğimiz şey eklemlerin arasında sanki böyle çaydanlığın altında bulunan kireç gibi bir şeyin, tortu gibi bir şeyin biriktiği değil. Bu aslında aşınma problemidir. İşte bu şekilde eklemleri ses çıkararak, kütleterek veya boynumuzu kütleterek birbirine çok yakın olan eklemleri üst üste sürtmüş oluyoruz veya kaydırmış oluyoruz. Bu da eklemlerin üzerinde aşınmalara sebep oluyor. Hı-hı. Ve bu aşınmalardan sonra oradaki deformitelerden dolayı bu tür bir isimlendirme verilmiş. Ama aslında bu problem bir kireç oluşması değil orada. Bir aşınma problemidir. Bu da bu tür sesler çıkarmak veya eklemlerden gelen ses de dizde bir aşınma problemi olduğunu göstermektedir.
Şimdi bir taraftan da kayropratik, doğru mu söyledim?
Kayropraktik uygulamalar.
Uygulamaların uzmanı olduğunuz için. Şimdi orada da mesela bu kütletmeler yapılıyor. Vücudu çeşitli şekillerle vurarak, evet, çevirerek. Peki o ne kadar sağlıklı ya da buna benzer bir şey mi, o farklı bir şey mi?
Şimdi bu uygulamalar çok kontrollü şekilde ve dikkatli şekilde yapılması gerekiyor. Hı. Kesinlikle ehil olan eller dışında uygulanmaması gerekiyor. Çok ciddi problemlere sebep olabiliyor. Çocuklarda ciddi omurga felçlerine kadar giden çalışmalar literatürde bulunuyor. Bununla ilgili, yani yurt dışında özellikle uygulamalar çok daha kontrollü ve dikkatli yapılmaktadır.
Profesyoneller tarafından
kesinlikle
yapılmaktadır.
Her, yani bunu bizzat biliyorum. Amerika'da bu uygulamalardan önce de hastalardan imza alınır. Yani bunu kendi isteğimle kabul ediyorum diye. Çünkü gerçekten riskleri bulunan bir uygulamadır. Maalesef ülkemizde biraz daha bu körlemesine yapılıyor. Yani
bel
illa
fıtığı gibi.
Kariyopraksi uzmanı, fizyoterapist mutlaka, veya evet, bir şey olmak da gerekmiyor. Yani bir spor salonunda bile seminer verirken orada bile şahit oldum.
Evet, amaçlı yapılıyor.
Kütletirim, bunu yaparım, çıtlatırım falan gibi uygulamalar yapılıyor. Ama bunlar gerçekten ciddi problemlere sebep olabiliyorlar. Çok dikkatli ve ehil ellerde uygulanması gerekiyor.
Peki bizim kültürümüzde de vardır. Abi beni bir kütletsene, sırtım ağrıyor. Şimdi bu çok enteresan bir durum. Bunun nedir acaba? Yine aynı riski taşır mı? Aynı problemi taşır mı mesela?
Şimdi her zaman o risk vardır. Yanlış uygulamayla en basitinden kas spazmı oluşturulabilir. Yanlış şekilde uygulandığı zaman. Yani kişi o an kendini kasarsa veya ters bir hareketle yaptığı zaman o bölgede ciddi problemler oluşabilir. Özellikle ama sonuçta omurgayı 3 bölgeye ayırırsak, boyun, sırt ve bel dersek, yani en tehlikelileri boyun ve beldir. Lütfen mümkün olduğu kadar o omurga manipülasyonlarını bir yerden görerek veya ehil olmayan kişilere yaptırmamamız
o
gerekiyor.
O kas spazmı dediğimiz şeyin de hani ağrısı bir hafta gider zaten. Hani evet, o anlık rahatlama için yaptığımızda aldığımız risk aslında bir haftalık ağrıya sebep olabilir.
Hocam o kas spazmı bile vücudun bir cevabıdır aslında. O an kas spazmı oluşuyorsa, ya dur burada yanlış bir şey yaptım, ben burayı sabitliyorum diyor vücut. Ve orayı kilitliyor otomatikman. Hareketi önleyip orada vücudun kendi kendini iyileştirmesi için o bir haftalık süreyi kendine tanımış oluyor. Onun dışında
mucize.
Tabii evet, ki vücut bence İnanılmaz. De en büyük İnanılmaz. Mucizelerden biridir. Kendi kendine çok ciddi koruma mekanizmaları ve savunma mekanizmaları geliştiriyor.
Bir de insan psikolojisi de kas ağrılarına sebep oluyor değil mi? Hani aynen, kasıldığımızda tedavi başarı oranımızı ne kadar etkiliyor.
Yani önce hani bir psikolojik danışmana mı gitmek lazım size gelmeden önce? Evet. Yani hani bununla ilgili problemlerimi çözmek lazım.
Ağrı da mutsuz ediyor. Mutsuzluk da ağrıya sebep olabiliyor galiba böyle.
Birbirine.
Evet.
Birbirine çalışıyor.
Çok ciddi bir kısır döngüdür o. Maalesef ki klinik açıdan da başarı oranı diğerlerine göre en az olan odur. Çünkü dediğim gibi bu vücudun kendi mekanizmasıdır. Kişi eşine karşı cevap veremiyordur. İş yerinde patronuna karşı konuşamıyordur. Hı. Ya dişini sıkacak ya da dışarıya vuramadığı reaksiyonlarını kendi içinde vücudundan ağrı olarak dışarıya çıkaracak. Evet. Yani bu problemlerin çözülmesi için evet, kasları gevşetiyoruz, eklemleri manipüle edebiliyoruz, açabiliyoruz ama kişinin o temelde yatan psikolojik sorunlarını da kontrol altına almadığı sürece bunların tekrarlanma oranı çok yüksektir. Mutlaka psikiyatrist veya psikologlarla entegre halde gitmek gerekiyor. Şimdi bu temporomandibular eklem disfonksiyonu deniyor Latincesi. Çene ekleminde biraz önceki söylediğimiz psikolojik sebeplerden de dolayı oluşabiliyor veya başka bir vücudunda oluşan gerçek bir ağrıdan dolayı da olabiliyor. Kişide diş sıkma mekanizmaları gelişebiliyor. Bu diş sıkma veya diş gıcırdatma problemleri özellikle gündüz uyandığımda çenemde yorgunluk veya ağrı hissediyorum veya
kulağa vuran ağrı,
kulak çınlamaları. Boyun. Kesinlikle boyunla zaten yapılan çalışmalar %80 ilintili olarak bulunmuştur. Bu tür problemlerden dolayı çene ekleminin mekanizması bozuluyor.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Yaşa ve cinsiyetimize uygun olarak sporlar ya da egzersizler seçelim. Eğri oturmamaya ya da bununla ilgili mümkün olacak bilinçli davranmaya dikkat edelim.
Bu noktada da müsaadenizle küçük bir ayrıntı, çünkü bu da çok önemli ve hepimizin kaçırdığı bir nokta. Özellikle erkekler için söylüyorum. Arka cepte cüzdan bulundurma veya çok kalın cüzdan bulundurma ciddi şekilde o omurgadaki ve kalça bölgesindeki dengesizliğe sebep olduğu için sadece başlı başına bu bile bel ağrısına sebep olabilmektedir. Cüzdanı mümkün olduğu kadar arka cebimizde değil, iç cebimizde veya ön ceplerimizde taşımaya özen gösteriyoruz.
Harika. Kapatmadan evet, hemen bir şey daha söyleyeceğim. Uzmanımızdan öğrendim ben de. Ameliyat kesilerinin de aslında bel ağrılarına sebep olduğunu söyledi. Niye? Tabii.
Kesinlikle yapışıklıklara sebep olduğu için o bölgedeki dokunun rahat kaymasını önlüyor ve bu da harmoniyi bozup problemlere sebep olabiliyor.
Ne kadar
çok önemli.
Önemli
bir nokta.
Evet, ne kadar önemli. Bizi aydınlattınız. Az önce burada bembeyaz böyle ampuller yandı. Dedim tanrım neler neler var. Neler neler. Çok mutlu olduk katıldığınız için, bize bu güzel bilgileri verdiğiniz için.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bu sıcak
işte,
için çok sağ olun.
Birilerinin hayatına dokunmaktan kastımız bu. Eminim birçok kişi bununla ilgili kendine bazı konularda sorular sorup bununla ilgili mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini de bir kere daha hatırlamış olacak. Belki de yanlış bildiği doğruları da düzeltmeye başlayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Belki başka sorular olanlar vardır. Bünyamin Haksever diye yazarlarsa internetten de size ulaşıp başka soruları varsa onları da sorabilirler.
Doğrudur, tabii.
Kişisel özel sorularını da sorabilirler Bünyamin Haksever'e.
Memnuniyetle.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Doktor,
ederim.
Son olarak bir şey söyler misin? Kapatıyoruz.
Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum.
Sağlıkla kalın, mutlu kalın, güzel kalın. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Radyo Doktoru'ndan bugünlük bu kadar. Bütün yapımdaki arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden sonra yine çok keyifli bir program var. Mutlaka ama mutlaka. Şimdi zaten ayağa kalktılar ve evet biz geliyoruz dediler. Birazdan burada olacaklar. Çok keyifli bir program devam edecek. Haftaya tekrar görüşene dek Radyo Doktoru sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Radyo Doktoru. Thank you.